Ayrım 12. Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier. Sayfa 168. 26. Bölüm. Mustafa Kemal 6. Yıl 1907 ve Mustafa Kemal sonunda artık eski bahçeden çok uzakta, 12 adaların ilerisinde ve Ege Denizi'nin öte yakasındaki doğum yeri Selanik kentinde. Şam'a sürülmesinin ihtilalci liderlerden biri haline gelme şansını mahvettiğini anladığı için kızgın ve asabi. Talat Bey, Cemal ve Ali Fethi gibi isimlerden oluşan yeni bir İttihat ve Terakki Komitesi kurulmuş. Masonlara özgü bir gizlilik içinde buluşup kılıçlar ve Kur'an üstüne yemin ediyorlar. Kısa bir zaman sonra günün birinde Jön Türkler adıyla herkes tarafından tanınacaklar. Bütün bu hokus pokusu can sıkıcı bulan ve Vatan ve Hürriyet Cemiyeti yenisinin varlığı içinde eriyip gitmiş olan Mustafa Kemal'den kuşkulular. Eylemcilikten dışlanan Mustafa Kemal, zamanını Makedonya demir yollarını teftiş ederek geçiriyor. Padişah İttihat ve Terakki Komitesi ile başa çıkması için iki heyet gönderiyor ve birincisinin başkanı vurulup yaralanıyor. İkincisinin uzlaşma peşinde olduğu aşikar ama ortada İstanbul'a müzakere yapmaya gidecek yerde adamlarını dağa çıkartan genç ve atak bir binbaşı var. Bu adam Enver. Gerilla savaşında uzmanlaşmış bir başka subay daha ona katılıyor. Sonunda ihtilal açıkça ilan edilmiş oluyor ve padişah bununla başa çıkmak için asker yolluyorsa da onlar da ihtilalcilere dahil oluyorlar. Padişah 1876 tarihli eski liberal anayasayı tekrar yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor. Yakışıklı Enver, Olympus Palace Oteli'nin balkonunda görünerek yeni Osmanlılık politikasını ilan ediyor. Etnik ve dini gruplar için artık özel ayrıcalıklar tanınmayacaktır ve bundan böyle bütün yükümlülükler ve bütün haklar herkes için aynıdır. Selanik'te aşırı bir mutluluk havası esiyor. Hahamlarla imamlar kucaklaşmakta, şaşkın siyasi mahkumlar gün ışığına çıkmakta. Padişahın ajanları öldürülmüş, cesetleri sokaklarda sürünmekte. Enver tam da Mustafa Kemal'in sevmediği türde bir adam. Ne tütün ne içki kullanan iyi ve saygın bir Müslüman. Ayrıca kibirli ve ayrıntılarda fazla titiz, fazla resmi. Kemal onun lider olmasını ve başarısını kıskanıyor, kıskanmasına da sonunun iyi gelmeyeceğini de görüyor. Cephede iyi bir subay olduğunu anlıyor ama bunun dışında bağışlanabilecek bir nitelik saptayamıyor Enver'de. Mustafa Kemal sinirleniyor, zira kendi üstünlüğünün fena halde farkında. Bu ihtilal ham, imparatorluğu eski gücüne kavuşturacak gerçek bir ideolojisi ve gerçek bir planı yok. İhtilalciler yeni milliyetçilik akımlarının gücünü ve baştan çıkarıcılığını kavrayamıyorlar. Hristiyanlar zorunlu askeri hizmet yapacaklar ve özellikle özgür Osmanlı vatandaşı olduklarına sevinmiyorlar. Jön Türkler imparatorluğun parçalanmasını durdurmak yerine hızlandırmış olduklarını çok yakında anlayacaklar. Bulgaristan bağımsızlığını ilan ediyor, Girit Yunanistan'la birleştiğini ilan ediyor, Avusturya fırsatçılık ederek yasa dışı bir biçimde Bosna Hersek'i ilhak ediyor ve böylelikle 100 yıldan fazla bir süreyle Avrupa tarihinin bütün gidişatını çarpıtacak kasvetli olaylar silsilesini de başlatmış oluyor. Mustafa Kemal kaosu görüyor ve canı haddinden fazla sıkkın. Kristal kafede, White Tower kafede, Olympus kafede arkadaşı subaylara yüksek sesle ve acı acı şikayette bulunuyor. İttihat ve Terakki Komitesi yeni bir meseleyi halletsin diye onu Trablus Garb'e paketlemeye karar veriyor ve Kemal gönülsüzce gitmeyi kabul ediyor. Yolda Sicilya'da gemiden iniyor ve yerli çocuklar kendisini limon kabuğu bombardımanına tutup Osmanlı fesiyle alay ediyorlar. Aniden ilk defa anlıyor ki bu fes imparatorluğu yabancıların gözünde gülünçleştiren şeyin ta kendisi ve fese karşı bir nefreti olduğunu idrak ediyor. Bir gün Türkiye'nin başına geçtiğinde bir hoşgörüsüzlük kriziyle fesi yasa dışı ilan edecek. Trablusgarp'ta Mustafa Kemal hem huysuz Araplarla hem de İTK'nın otoritesini tanımayan eski moda Osmanlılarla uğraşmak zorunda. Yerel Paşa yıldırıyor ve tipik kahramanlığıyla kendisini kaçırmayı planlayan Arapların karargahı olan cami avlusuna gidiyor. Düşman kalabalıklara sesleniyor ve başlarından aşağıya kepçe kepçe vatanseverlik ve din boca ediyor. aba altından İTK'nın gücünü vurgulamak suretiyle bir yandan onları tehdit ederken, bu gücün yalnızca kendilerini müdafaya yenilik olduğunu söyleyerek bir yandan da rahatlatıyor. Mustafa Kemal şüpheci bir Arap şeyhini kendi itimat mektuplarını, sözünün yeterli olduğunu ve kağıda ihtiyacı bulunmadığını beyan ederek parçalamak suretiyle etkileyince, söz konusu şeyh de aptalca bir yanlışlık yaparak bu tür mektuplara fazla güvenmiş olan daha önce gönderilmiş 3 özel görevliyi hapisten çıkartıyor. Bingazi'de Şeyh Mansur yerel Osmanlı otoritelerine zorbalık etmekte ve Mustafa Kemal onu alt etmek için bir hile düşünüyor. Yerli askerleri barakalara toplayıp subaylardan bunlara talim yaptırmalarını istiyor. Onlara soldan inen bir düşmana karşı koyan ama sonra sağdaki düşmanla karşılaşmak için çark eden bir piyade taburu olduklarını hayal etmelerini söylüyor. Bu yolla kimse önceden kuşkulanmaksızın Mustafa Kemal Şeyh Mansur'un evini kuşatıyor ve Şeyh dışarıya beyaz bayraklı bir özel görevli yollamak zorunda kalıyor, müzakere başlıyor. Mustafa Kemal Şeyh'e İTK'nın yapısı ve niyetleri konusunda nutuk atıyor ve bunun karşılığında Şeyh de Mustafa Kemal'e halife olan padişaha zarar verilmeyeceğine Kur'an üstüne yemin ettiriyor. Mustafa Kemal'in Kur'an üstüne etmiş olduğu yemini çok ciddiye alacağı kuşkulu ama onurlar kurtuluyor ve düzen tesis ediliyor. Görevi başarıyla tamamlamış olan Mustafa Kemal ihtilalin şapa oturduğunu görmek üzere zaferle Selanik'e geri dönüyor. 27. Bölüm Gaddar Namus. Uzun Yusuf bütün çocuklarını tapınma derecesine bir tutkuyla, ki bu konuda düşündüğünde gözünden yaş gelmecesine eşit ölçüde seviyordu. Eğer hayatı bir bahçe olsaydı o takdirde kızları duvarlarında büyüyen güller, oğulları da dünyaya karşı bir çit oluşturan genç ağaçlar olurdu. Küçükken eğlensinler diye çocuklarıyla mutlu saatler geçirmişti ve büyüdükleri zamanda gözleri yerlerinden fırlayana ve kaburgalarının kırılacağını düşünene kadar kucaklayıp sıkar olmuştu. Karısını sevmeyi de öğrenmişti. Kısmen kadın iyi seçildiğinde olan bu olduğu ve kısmen de bu mutluluk ırmaklarıyla çavlanları onun belinden indiği için. Ama şimdi Uzun Yusuf elleriyle ne yapacağını bilmiyordu. Eller kendi kendilerine davranıyorlardı sanki. Sol elinin baş ve orta parmakları göz yuvarlarına bastırıp burun köprüsünde birleşiyorlardı. Rahatlıyordu belki bir an için. Bu berbat durumda bundan uzun süre rahatlamanın imkanı yoktu. Bazen elleri yan yana yüzünü örtüyor, baş parmaklarının uçları kulak memelerine değiyordu. Fesini fırlatıp atmıştı ki elleri saçını geriye doğru sıvazlayabilsin ve ensesinde istirahat edebilsin diye. Vişne çürüğü rengi fes yana yatmış bir köşede duruyor, karısı kaya durmadan ona göz atıyordu. Bu korkunç acil duruma ve içine düştüğü drama rağmen kadıncağızın içgüdüsü fesi düzgün duracak biçimde kaldırmaktı. Sanki düzeltilmesi gereken bir tek oymuş gibi. Alçak divanda oturmuş parmaklarını yoğuruyor, dudaklarını ısırıyor ve kocasına bakıyordu. Allah'ın huzuruna çıkmış biri kadar çaresizdi. Uzun Yusuf odayı bir aşağı bir yukarı arşınlıyordu. İtiraz eder gibi ve tenkit eder gibi ellerini sallayarak, bazen yüzünü ellerine gömerek. Kaya 3 yıl önceki anasının ölümünden bu yana onu böylesine keder ve ıstırap içinde görmemişti. Mezar dışındaki laleyi kendi elleriyle boyamış ve yanına zeytin ekmek almıştı ki, yemeğini mezarın başında taşın altında yatan anasını hayal ederek yesin. Ne var ki kadıncağızı ancak canlı ve dokunulmamış olarak zihninde canlandırabilmekteydi. Yusuf öfke aşamasını geçirmişti. Odayı devredip durduğu bu turlara Kaya ve çocuklarını elleri kulaklarının üstünde, kafalarının içinde kızına ve Hristiyan'a yağdırdığı lanetler çınlayarak evden kaçmak zorunda bırakan korkunç küfürlerin eşlik ettiği zamana geçmişti. Orospu çocuğu, orospu çocuğu, piç! Ama artık Uzun Yusuf kederin kaçınılmaz olarak gelecek olanın dehşetini bütün ağırlığıyla önceden sezme aşamasındaydı. Yüzü geleceği bilen gözyaşlarıyla parlıyordu ve başını geriye atıp kükremek için ağzını açtığında dişlerinden kalın salyalar sarkıyordu. Sonunda bitkinliğine teslim olan Kaya ona yalvarmaktan vazgeçmişti. Kısmen kendisi de olup bitenle baş etmek için başka bir yol bulamadığından. Eğer herif Müslüman olsaydı belki kızı onunla evlendirirlerdi veya belki Tamara Hanım'a olanlar tekrarlanırdı. Belki evde kilit altında tutarlardı kızı. Hiç evlenmeden ya da belki çocuk birilerine evlatlık verilebilirdi. Belki çocuğu bir manastırın kapısına terk edebilirlerdi. Belki de kızı düşmüş bir halde evden uzaklaştırırlardı. Gitsin de başının çaresine baksın ve kader ile ilahi takdir başına hangi rezillikleri yağdıracaksa acısını çeksin diye. Ne var ki herif Müslüman değildi işte, imansızın biriydi. Yusuf inancına amansızca ve asla sapmamacasına bağlıydı. Köken itibariyle Konyalıydı. O ve bu melez kasabanın ne biri ne de öteki olan, evlenince din değiştiren, Hristiyanlarla açık açık veya gizlice şarap içen, dualarında İsa'nın Meryem anasından şefaat dileyen, birlikte yemeğe oturduklarında o beyaz etin ne eti olduğunu sormayan ve yalnızca selamet yarışında iki deveyi birden gütmek daha akıllıca geldiği için, ellerinde Kur'an'dan bir sayfaya sarılı gümüş bir haçla gömülen diğer Müslümanlarından farklıydı. Uzun Yusuf bu tür insanları hor görmekteydi. Üstelik birbirlerini seven komşuları, bir gömleğin kumaşında bir bıçak ucunun azıcık dönüp bir bükümlük bir delik açması sonucu kanlı düşmanlar haline getirmek dinin en büyük belalarından biridir. Hayatının büyük bölümünde Hristiyanların arasında huzurlu huzurlu yaşamıştı Yusuf. Ama çektiği azabın en kötü yanı kızının kendisini bir imansızla kirletip rezil etmiş olmasıydı şimdi. Yusuf odayı arşınlamayı bıraktı ve sonunda oğullarını bir araya topladı. Kızları da toplaşmışlar, kararan odanın arka tarafında sinerek sessizce beklemekteydiler. Oğulları huzuruna vardıklarında Yusuf tabancasını kuşağından çıkardı. Elinden tarttı, namlusundan tuttu ve ikinci oğlu Saadettin'e verdi. Saadettin tabancayı sapından tuttu ve inanamayarak baktı. Başlangıçta sesi duyulmayacak gibiydi. ''Ben değil baba, neden ben?''
''Cesaretin var senin, büyük bir cesaret ve itaatkarsın, emrin budur.''
''Baba.'' Yusuf ikinci oğlunun ruhi ve ahlaki ızdırabı ile şaşkınlığını görüyordu ama acıması yoktu. ''Ekrem olmalıydı.'' diye yalvardı ikinci oğlu, eliyle ilk doğmuş oğlunu işaret ederek. ''Ekrem en büyüğümüz.'' Ekrem erkek kardeşini itmek istercesine ellerini öne uzattı, şiddetle başını sallıyordu.
''Ben öldüğümde benim yerimi Ekrem alacak.'' dedi Yusuf. ''İlk oğlumdur o. Hepiniz ona itaat etmeye alışınız. Ailenin başı olacak. Bu işi yapmak zorunda olan sensin.'' Durakladı. ''Sana ben emrediyorum.''
Baba ile oğul uzun bir an boyunca birbirlerine baktılar.
''Sana emrediyorum.'' diye tekrarladı uzun Yusuf.
''Kendimi öldürseydim daha iyiydi.'' dedi Saadettin sonunda.
''Başka oğullarım da var.''
Yusuf elini Saadettin'in omzuna yerleştirdi.
''Ben senin babanım.''
''Sizi hiç affetmeyeceğim.'' diye cevap verdi ikinci oğlu.
''Biliyorum. Yine de kararım budur. Bazen...''
ve burada tereddüt etti. Seçimlerimizi elimizden alan şeyin adını koymaya çalışarak
''Bazen yeniliriz.''
Yusuf ile Saadettin birbirlerine bakarak sessizce duruyorlardı ve odanın arka tarafında kızlar hıçkırmaya başladılar. Saadettin önünde diz çöküp ellerini elleri arasına alarak anasına yalvardı. ''Anneciğim, anneciğim.'' Kaya ellerini onun kavrayışından kurtardı ve iktidarsızlığını gösteren küçük bir hareket yaptı. Aniden sırtını hayata dönmüş yaşlı bir kadına dönmüştü.
''Sana emrediyorum.'' dedi uzun Yusuf.
''Günahı sizin boynunuza olacak.'' dedi Saadettin ayaklarının üstüne doğrulurken bağırarak.
''Benim boynuma.'' diye tekrarladı Yusuf.
Saadettin hareme girdi. Panjurlar kapalı olduğundan içerisi karanlıktı. Dişil ve gizemli şeylerin rahatlatıcı kokusu sinmişti odaya. Köşede yarı karanlıkta dehşetle pırıldayan gözlerini gördü kız kardeşi Bezmi Alem'in. Bütün kız kardeşleri içinde en nazik olanının ve en sevdiğinin. ''Saadettin.'' diye mırıldandı bütünüyle boyun eğmiş yumuşak sesiyle. ''Ekrem olacağını düşünmüştüm.''
''Ben de Ekrem olacağını düşünmüştüm.'' dedi Saadettin.
Bezmi Alem tabancaya baktı, elini karnına koyup gözlerini yere indirdi.
''İkimizi de öldüreceksin.''
''Evet.''
''Çocuk masum.''
Saadettin tabancanın elinde ağırlaştığını hissetti. Kendi kendine sağ elimi kirletmeyeceğim diye düşünerek tabancayı sol eline aktardı.
''Ben de masumum.'' dedi Saadettin.
''Hepimiz masumuz.'' dedi Bezmi Alem.
''Sen değilsin.'' Ani bir öfke dalgasına kapıldı. Ailesini utandırdı ve kendisini bu tuzağa kısırdığı için kızı suçladı.
Ben namustan daha iyi bir şey buldum dedi Bezmi Alem. Gözleri mutluluğun anısıyla bir an parladı.
Namustan daha iyi olan nedir?
Adını bilmiyorum ama daha iyi. Beni masum kılan o. Saadettin kız kardeşinin elini kendi elinin içine aldı. Önünde diz çöktü ve önce kalbine, sonra dudaklarına ve sonra da alnına götürdü. Eli öptü. Acısını bastırmaya çalışarak başını eğdi.
Bunu yapan ben değilim demeyi başardı sonunda. Mümkün olduğunca çabuk söyledi ki kelimeler üzüntüden boğulmasın ve boğazında kalmasın diye.
Bunu yapan babamız dedi kız kardeşi. Bu adaletsizlikten sorumlu olan sen değilsin.
Allah seni cennetine kabul etsin dedi Saadettin.
Seni de orada göreyim diye cevap verdi Bezmi Alem.
Melekler taşısın seni.
Ve de seni zamanı geldiğinde.
Saadettin ayaklandı ve sağ elini her halükarda kirleteceğini algıladı. Tabancayı aktarıp sol elini kız kardeşinin boynuna doladı ve onu kucakladı. Birlikte titreşerek öylece durdular. Kız kollarını ona doladı, sanki aşığıymış gibi. Oğlan kızın nefesinin boynunda attığını hissetti. Tabancanın ağzını kızın kalbine dayadı, gözlerini sımsıkı yumdu ve mırıldandı. Allah adına ve ateş etti.
Nefesi tıkanan ve kasılıp isparmozlar geçiren Bezmi Alem'i kucağında tuttu. Bunun asla bitmeyeceğini düşündü ve dışarı çıkması, silahı tekrar doldurması ve tekrar ateş etmesi gerekeceği korkusuna kapıldı. Birkaç umutsuz saniye boyunca kardeşini bir cerraha götürüp kurtarmanın mümkün olup olmadığını merak etti. Sonunda kızın başı oğlanın omzuna düştü ve oğlan kızı nazikçe yere yatırdı. Diz çökerek kızı öptü. Hareketiyle çizdiği kavis çok tanıdıktı. Zira cami ritüellerinin aynısıydı ve alnını kardeşinin alnına yasladı. Selamlıkta belirdiğinde gömleği kız kardeşinin öksürürken püskürttüğü koyu renk kanla parlamaktaydı. Ve Saadettin başka bir adam olmuş gibiydi. Silahı vahşi bir hor görme jestiyle babasının ayağının dibine fırlattı. Babasının bakışını yakaladı ve ellerini birbirine öyle bir güçle sürttü ki bir el çırpma sesi çıktı.
''Sizin yüzünüzden sağ elimi kirlettim. Hepinizle işim bitti benim.'' dedi.
''Nereye gideceksin?'' diye sordu babası.
''Kuşlar nereye giderler?'' diye sordu Saadettin. Eliyle cennet gibi kıyı ovasından uçsuz bucaksız ve kasvetli bir burç gibi yükselen Toros dağlarına doğru bir işaret yaptı. Dağların ardında sert ve kaba saba bir halkın kış karının erimesini beklerken aylarca sessiz sessiz karanlıkta oturduğu doğunun aman vermez ovaları uzanıyordu.
''Ben kanun kaçağıyım dedi. ''Olmam gereken yer orası. Allah'ın izniyle fazla yaşamayacağım.''
Saadettin yanına eski model bir tüfek dışında hiçbir şey almaksızın ve babasının elini öpmeksizin ya da alnına veya kalbine değdirmeksizin çıktı gitti. Kısa bir süre sonra Uzun Yusuf tabanca kuşağındaki yerine sokulmuş, fesi fırçalanmış ve başına tekrar oturtulmuş olarak evden çıktı. Dışarıda küçük ve kaygılı bir insan topluluğu toplanmıştı. Tabanca sesinin anlamını merak ediyorlardı. Saadettin'i eski tüfeği omzunda, gömleğinde kan lekesi ve bir daha bir insan temasına asla tahammül edemeyecek bir halde evi öfkeyle terk ederken görmüşlerdi. Bu insanları görmezden gelen Yusuf, insan kaynayan dik sokaklardan aşağı inmeye koyuldu. Kasabanın olağan hali ona hakaret gibi geliyordu. Uyuyan köpeklerin üstünden atladı, diz çökmüş develerin yanından dolandı. Uzakta küfürbazın papaza sövüp saydığını duyuyordu. Küçük Filote'yi her zamanki gibi İbrahim tarafından izlenmekteydi. Arkadaşı Drosula her zamanki gibi Gerasimos'u yedeğine almıştı. Abdülhamit Hoca çanları şıngırdayan ve kurdeleleri uçuşan Nilüfer'e binmiş olarak yanından geçti. Gölgeliğinin altında çömlekçi İskender tekerini döndürüyordu ve selam vermek üzere kile bulanmış elini tembelce kaldırdı. Leonidas'ın saka kuşu kapının önündeki kafesinden cıvıldadı. Kar getiren Ali eriyen buz kalıpları yüzünden böğürleri ıslak ve parlak olan eşeğini yanından sürdü. Kara tavuk kara gömleğiyle, Mehmetçik kırmızı gömleğiyle bir incir ağacının altında taş oynuyorlardı. Bu sıradan şeylerin hepsi de Yusuf açısından Allah'ın istihzası gibiydi. İki jandarmayı meydandaki çınar ağaçlarının gölgesinde bir masa üstünde tavla oynarken buldu.
Günün ısısı arttıkça ceket düğmeleri birer birer açılmıştı. Her ikisi de acilen haftalık tıraşlarına olma ihtiyacındaydılar ki bu iş cumadan önceki akşam yapılacaktı. Kutsal tavla oyununu oynarken araya girilmesinden pek de hoşnut olmaksızın başlarını kaldırıp baktılar ve gönülsüzce bir ağızdan hoş geldiniz dediler.
Hoş bulduk diye yanıtladı Yusuf. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim diye ekleyerek. Tabancayı kuşağından çıkartıp taşların yerini bozmadan nazikçe tablaya koydu. Jandarmalar şaşkın şaşkın ve açıklama bekleyerek baktılar.
Ben bir katilim diye beyanda bulundu Yusuf kibarca ve beni tutuklamanız için geldim. 28. Bölüm Ermeni Levon'un aşağılanması. Hristiyan takviminde 1774'e denk düşen Hicri 1189 yılında Rus İmparatorluğu yeni fethettiği topraklara doğru her genişlemesinde dinsel açıdan sakıncalı adettiği toplulukların imha edilmesi biçiminde bir politika izlemeye başladı. Ruslar Kırım'da, Kafkasya'da, Ukrayna'nın güneyinde, Azerbaycan'da, Kars Ardahan'da ve Lazistan'da Müslüman toplulukları ya katlederek veya yer değiştirmeye zorlayarak Osmanlı İmparatorluğunu başa çıkmakla zorlandığı bir mülteci akınına maruz bıraktılar. Ölümlerin sayısını hesaplamanın veya bu cinayetlerin nasıl işlendiğini zihinde yeniden canlandırmanın olasılığı yok. Yapılan daimi bir soykırım idi. Ama 2. Dünya Savaşı'nın ünlü soykırımının tersine sonradan dünya tarafından anılır hale gelmeyecekti. Zira ne zamanında ne de sonraları bu konuyla ilgili bir kamuya duyurma girişimi olmadı. Hiçbir anıt dikilmedi, takvimlere giren herhangi bir anma günü belirlenmedi. Dinsel törenler düzenlenmedi ve ıslah olmamız için makabiliğine şamil dindarca faaliyetlere girişilmedi. Ruslar katlettikleri bu toplulukların yerine tercihen Slav kökenli Hristiyanları geçirdiler. Ama Slav bulamadıklarında Ukraynalılarla ve Ermenilerle de idare ettiler. Kendilerine Hristiyan diyen Rusların tarih boyunca var olan pek çok sözde Hristiyan gibi İsa peygamberin komşunu kendin gibi seveceğine ve hatta adam yerine koymadıklarının ve nefret ettiklerinin bile komşu sayıldığına dair temel meselini hiç dikkate almamış olmaları çok tuhaf. Bütün dinlerin temelindeki birincil yan etki, ikiyüzlülük üretip ve geliştirmek, megalomani ve psikopatlık olduğundan ve bir din kurumu ilk olarak kendi kurucusunun canına kastettiğinden Hristiyanlar bu meseleyi hiç takmadılar. İnsan İsa ile Muhammed'i cennete, asık suratla kafalarını kaşıyarak ve homurdanarak, yalnızca iki anıtsal beyaz kabir inşa edilmesiyle sonuçlanan, büyük çabalarına ve acılarına dair notlarını karşılaştırırken hayal edebiliyor. Ortodoks Ermenilerin kendi dinsel kurumları tarafından dost Osmanlılara karşı Rusları desteklemek için baştan çıkarılmış ve çoğunun Rus ordularına yazılmış olması şaşırtıcı olmasına şaşırtıcı değil de kendileri açısından bir şanssızlık. Bunun bir sonucu olarak savaş dalgaları fırsatçı Ermeni yerleşimcileri Müslümanlardan taze temizlenmiş alanlara taşımıştı. Osmanlı için Ermeni kelimesinin zımnen hain kelimesiyle eş anlamlı hale gelmesi ve böylelikle imparatorluğun içine dağılmış olarak Ermeninin bir türünü ötekinden ayıramayan ve kalkmış bir yumruğu karşısındaki Ermeni esasında Protestan ya da Katolik olduğu veya padişaha sadık kaldığı için indirmekten vazgeçmesi mümkün olmayan diğer mezheplerden ve ırklardan Osmanlılarla yan yana yaşayan yüz binlerce Ermeni açısından hayatın zorlaşmasında ve tehlikeli hale gelmesinde de şaşılacak bir şey yoktu. Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan'ın genişlemek ve kardeşlerini özgürleştirmek umuduyla imparatorluğa saldırdıkları yıl olan Hicri tarihiyle 1331 ve Hristiyan tarihiyle 1912 yılında Drusula'nın babası Konstantinos meydanda kazayla Ermeni Levon'a tosladı. Levon kasabanın batı ucunun semalarında belirmiş bir akbabaya boş boş bakmakta olduğundan gözlerini kısarak yürümekteydi. Ve bu dikkatsizliğinden ötürü omuzu karşı yönden gelmekte olan Konstantinos'a çarpmıştı. Konstantinos her güne zehirli bir akşamdan kalmışlıkla başlayan ve her günü kaldırım oluklarda kusarak sona erdiren adı çıkmış müzmin bir ayyaştı. Yarattığı kaosla ve kendini içine düşürdüğü utanç verici gösterilerle eğlenmek adına ona bilerek içki içirenler vardı. Birçok kişi için alkol alacak parası olmadığı zaman bile sarhoş olmayı başarması bir mucizeydi
ve anlaşılıyordu ki bu herif çok az içkiyle dahi mest olmaktaydı. O malum sabah parlak gün ışığı başının her zamankinden de daha fazla ağrıyarak zonklamasına yol açmaktaydı. Ve Konstantinos çektiği ızdırabı biraz hafifletmek için gözlerini kısıp yüzünü buruşturmuştu. Sanki ateşi varmış gibi terliyordu, düzgün yürüyemiyordu. Gözleri habire kayıp zihninin sanki bedeni bir manivelalar sistemiyle işliyormuş gibi kendisini uzakta ve teyit geçer gibi hissetmesine yol açıyordu. Küfürbazla meydanda oldu ve Nilüfer'in üstünde yanından geçen Abdülhamit Hoca'ya küfürler savurmakta olduğu için sinirleri çoktan tepesine çıkmıştı. Bu bağırışlar ve küfürler beynini neredeyse içine bir çivi sokulmuş gibi acıtıyordu. Çenesi de öyle kötü ağrımaktaydı ki ağrının nereden kaynaklandığını söylemesi bile mümkün değildi. Dolayısıyla Levon'un attığı tosu bilincinin düzensiz akışı içinde fevkalade istenmez ve yoldan çıkarıcı müdahale olarak gördü. Ve anında düşünmeden verdiği tepki sert bir çıkış yapmak oldu. Ermeni'ye kıçıyla vurup gerilemeye zorlayarak ''Haydi, haydi, haydi!'' diye bağırdı. ''Aşağılık bok! Ne yaptığını sanıyorsun sen, domuz!'' Kurnaz bir iş adamı olduğundan çoğunlukla Sinsi Levon olarak tanınan Ermeni, aktar ve genel tüccardı. Hayatında birkaç defa tacize maruz kalmışsa da doğrudan şiddete hiç muhatap olmamıştı. O tarihte 32 yaşındaydı ve herkesin zamanı geldiğinde çok güzelleşmesini beklediği 3 sevimli kızı vardı. Smirna'yla sık sık iş yapması itibariyle Rüstem Bey gibi o da kendisini tepeden tırnağa modern bir adam olarak görmekle gururluydu. Ve dış görünüşünde Ermeni diye damgalanmasına yol açacak bir şey kesinlikle yoktu. İyice fırçalanmış kırmızı fesi, gür siyah bıyığı, atlastan kuşağı, altın iplikle işlenmiş siyah yeleği, yüksek konşlu çizmeleri, kendisiyle ve dünyayla fazlasıyla barışık bir adam görüntüsü veriyordu. Kendisini uzun gecelerde önemli biri haline getiren 40 vezir hikayesinin tamamını bildiği için hayranlık topluyor ve bu kasaba ileri gelenleriyle rahatça kaynaşmasını sağlıyordu. Ne var ki başı fena halde ağrıyan, çabuk öfkelenen, kızgın bir ayyaşın hücumuna karşı hiç hazır sayılmazdı. Fiziğinden ziyade aklına önem vermiş olduğundan ve at koşturup günler boyu dağda avlanmaya çıkmadığından Rüstem Bey'in aksine pek sağlam yapılı da değildi. İlk tepkisi şaşkınlık oldu ve ağzı bir karış açık kaldı. Kopuk kopuk bir şeyler söyleyince Konstantinos göğsüne bir daha vurdu. ''Domuz, pis Ermeni, hain domuz!'' Tozun içinde uyuyan bir köpek vardı ve Levon gerilerken ona çarptı ve kollarını sallayarak yere yuvarlandı. Köpek acı acı havladı. Ayaklarının üstünde dikilip kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırarak başına gelecek başka belaların korkusuyla omzunun üstünden baka baka kaçıp gitti. Levon oturmaya çalışırken sarhoş onu uyluklarından tekmelemeye başladı ve bu patırdı meydandaki diğer insanların ilgisini çekti. Konstantinos küfürlerini tekrarlayarak Ermeni'ye tükürdü. Domuz, domuz! Eğer meydanda kasaba eşrafından birileri olsaydı veya jandarmalar her zamanki gibi tavla oynuyor olsalardı, ayyaş kurbanından uzaklaştırılır ve azarlanırdı. Ne var ki o anda oradaki yetki sahibi kimse bulunmuyordu. Ve yetkisiz olanlar da özellikle kendilerinden daha akıllı veya şanslı birinin aşağılandığı bir gösteriden hoşlanacak türde insanlardı. Tamara Hanım'ın saçlarından tutularak sokaklarda sürüklenmesinden bu yana bu kadar iyi bir gösteri hiç gerçekleşmemişti muhtemelen. Orada bulunanlar içinde tek bir kişi yoktu ki Levon'u yol kenarında yaralanmış olarak bulsun da yardım etmesin. Ancak bir güruh halindeyken tek tek hiçbiri bu sırtlandan azıcık bile üstün değildi. Böylece dehşete düşmüş adamı kahkahalar atan alaycı bir insan kalabalığı sardı ve kalabalık tekme atıp tükürmeyi sürdüren saldırganı tahrik etmeye başladı. ''Haydi Konstantin, vur, vur!'' diye bağırdı şişman velet. Onun bu cesaretlendirici haykırışları, kuşçu Stamos'un, sülük toplayıcısı Muhammed'in, çömlekçi İskender'in, kırık burunun Ali'nin, Filotei ile Mehmetçiğin babası Charitos'un ve o anda orada bulunan herkesin beğenisini topladı. Kadınlar da geri kalmamışlardı. Ayşe, Polikseni, Kısır Lidya ve Ayşe'nin kızı Haseki neşeyle bağırmak üzere kalabalığın içine dalanlar arasındaydılar.
Mamafi sahibi bilinmeyen kaba bir el bakire kıçını sıkıştırınca Haseki çığlık atarak geri bastı. Hem kalabalık hem de kendi ağrısı ve öfkesi tarafından kışkırtılan Konstantinos düşmüş adamın kaburgalarını tekmelemeye başladı. Levon içgüdüsel olarak Cen'in konumu alıp göğsünü kollarıyla korumaya çalıştı. ''Şu korkağa da bakın hele!'' diye bağırdı İskender ve insanlar güldü. ''Bu erkek filan değil, köpek!'' diye bağıran Charitos daha da çok kahkaha topladı. ''Tekmele, tekmele!'' diye haykırdı kadınlar sarhoş bir Bacchus tören korosu gibi. ''Hain domuz, orospunun Ermeni oğlu!'' diye küfretti Konstantinos. Sağ ayağını boylu boyunca yatan bedene ritmik bir biçimde sallayarak indirirken. Konstantinos ayağını yükseğe kaldırınca birdenbire herkes sessizleşti. O ayağı indirip adamın kafasına basmak üzere olduğu aşikardı. Oyunun cinayete dönüşebileceği hayati an buydu. Kimse bir şey söyleyecek halde değildi, kimse kımıldamadı. O korkunç hareket zihninde boy atan Konstantinos orada öylece bir ayağı yukarıda durup belli belirsiz sallanırken sessizlik dakikalar gibi görünen bir süre boyunca devam etti. Yaralı inledi, yerdeki bohçadan yükselen kelimeler zor duyuluyorsa da gayet netti. ''Ben sadık bir Osmanlıyım. Sultan Padişah çok yaşa. Ben Osmanlıyım. Yaşasın Padişah, yaşasın İmparatorluk.'' Konstantinos ayağını dikkatli yere indirdi ve ötekinin yanına koydu. Olduğu yerde biraz sallandı ve birdenbire çark edip şoka girmiş kalabalıkla yüzleşti. Sarhoş sarhoş kollarını sallayarak hepsini kucaklar gibi yaptı ve sonra da onları suçlar gibi parmağını uzattı. Heceleri yuta yuta ama öfke ve hor dolu bir sesle ''Siz, hepiniz boksunuz siz.'' ''Bu orospu çocuğu gibi siz de boksunuz ve domuzsunuz ve hepiniz kaltak ve kaltak oğlu kaltaksınız. Ananızı bellerim, tümünüzün anasını ben bellerim. Hepiniz orospu analarınızla ve orospu çocuğu babalarınızla birlikte toprakta çürüyesiniz.'' Yere tükürdü ve sanki tozu temizler gibi ellerini birbirine sürdü. Bunu yaptıktan sonra kendini sarhoş sarhoş toplayabileceği kadar topladı ve kararlı bir biçimde Aya Nikola Kilisesi'ne doğru yalpalamaya başladı. Çömlekçi İskender öne eğilip Ermeni Levon'un koluna dokundu. ''Aptal aptal Levon Efendi, iyi misiniz?'' diye sordu. Levon homurdandı ve sancılar içinde kıvranarak ağır ağır ayağa kalkmaya çabaladı. Pisliğe bulanmış güzel giysiler yırtılmış ve dağılmıştı. Kırık burun Ali adamın fesini aldı, parmaklarıyla fırçalayıp ona verdi. Levon'un böğründeki ağrı o kadar şiddetliydi ki düz dursa zor nefes alacaktı. Yine de kendisini dik durmaya zorladı ve etrafını sarmış insanlara baktı. Birkaç dakika önce kötü niyetle dolu yüzler şimdi endişeliydi. Uzun bir sessizlik anı oldu ve sonra Levon yumuşak cama büyük bir vakarla ''Ayıp, ayıp, ayıp hepinize!'' dedi. Bunu dedikten sonra döndü ve Ermeni mahallesine doğru ağır ağır ve büyük güçlükle yürümeye başladı. Fevkalade pişman olmuş ve Levon'un ayıplamasıyla utanmış olan Filotei'nin babası Charitos, koluna girip yardım etmek için düşünmeden ilerledi. Geri kalan insanlar birbirlerine bakıp omuz siliktiler ve sonra kendi işlerine bakmak üzere sessizce uzaklaştılar. Sanki yakınlarda uyuyan biri varmış da uyandırmak istemiyorlarmış gibi.
12. ayrımın sonu. Sayfa 183.